Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hadi Duran. İlahi Nefesler programımızda sizlerle birlikteyiz efendim. İmam Gazali Hazretleri'nin Kimya-i Saadet okumalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 7. asıl hac bahsindeyiz. Tabi yüzyıllar önce yazılan bir kitap olduğu için tabi o günün şartlarıyla bazı şeyler anlatılmış, özellikle hac konusunda. Biz genel geçer olan kısımlarını sizlerle paylaşacağız efendim. Bir de çok teknik konular olduğu için o konulara girmeden daha haccın hikmetleri ve incelikleri, sırları bahsini sizlerle paylaşarak bugünkü programımızı gerçekleştireceğiz inşallah. Hac. Bil ki hac İslam'ın şartlarından biridir ve hayatta bir defa farzdır. Peygamber Efendimiz buyurur ki, hac kendisine farz olduğu halde yapmadan ölene deyin ki, ister Yahudi ol, ister Hristiyan. Yine buyurdu ki, günah işlemeden ve dilini yakışıksız sözlere bulamadan hac yapan kimse, anadan doğmuş gibi bütün günahlardan temizlenir. Ve yine buyurdu ki, çok günah vardır ki, ona Arafat'ta vakfeye durmaktan başka hiçbir şey kefaret olmaz. Ve yine hiç kimse şeytanı Arefe günündeki kadar hor, hakir ve yüzü solgun görmez. Çünkü o gün Allah'ın rahmeti insanlara nazil olur ve çok büyük günahları affeder. Ve yine buyurdu ki, hac niyetiyle evinden çıkıp da yolda ölene kıyamete kadar her yıl hac sevabı yazılır. Mekke veya Medine'de ölene kıyamet günü ne sual ne de hesap vardır. Yine buyurdu ki, bir makbul hac dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır ve cennetten başka karşılığı yoktur. Ve yine buyurdu ki, Arafat'ta vakfeye durup da kendisini affedilmemiş düşünmek kadar büyük bir günah yoktur. Büyük şeyhlerden Ali bin el-Muvaffak diyor ki, bir yıl hac yaparken Arefe gecesi rüyamda gökten yeşil elbiseli iki meleğin indiğini gördü. Birisi diğerine dedi ki, bu yıl hacılar ne kadar olduğunu biliyor musun? Öbürü bilmem dedi. 600 bin kişi dedi. Sonra kaç kişinin haccı kabul olduğunu da biliyor musun? Bilmem dedi. Soran 6 kişinin haccı kabul oldu dedi. Ali bin el-Muvaffak diyor ki, uykudan uyanınca bu rüyanın korkusundan çok üzüldüm ve kendime muhakkak ben bu 6 kişiden biri değilim dedim. Ve bu düşünce ve üzüntüyle Meş'arül Haram'a geldim ve orada uykuya daldım. Tekrar o iki meleği gördüm ki aynı sözleri konuşuyorlar. Birden biri diğerine dedi ki, Allah bu gece ne hüküm ettiğini biliyor musun? Öbürü bilmem dedi. Sonra dedi ki, o 6 kişinin her birinin hürmetine 100 bin kişiyi bağışladı ve onların işini onlara havale etti. Uykudan uyanınca sevindim, neşelendim ve Allah'a şükrettim. Peygamber Efendimiz buyurur ki, Allah vaat etmiştir ki her yıl 600 bin kul Beytullah'ı ziyaret edecektir ve bundan az olursa bu sayıyı tamamlayacak kadar melek gönderecektir. Kıyamet gününde Kabe yerinden perdesine yapışacak, Kabe cennete gidince onu tavaf edenler de beraber cennete gidecektir inşallah. Haccın inceliklerinin sırları. Bu anlatılan hac amellerinin şekliydi. Bu amellerin her birinde bir maksat, bir ibret ve ahiret işlerinde bir işi hatırlamak ve hatırlatmak ve bir uyarı vardır. Onun da aslı ve hakikati şudur. İnsan kemal-i saadete erişmek için yaratılmıştır. İnsan Müslümanlık unvanında anlatıldığı gibi kendi ihtiyarını bırakmadıkça tam bir saadete erişemez. Arzu ve isteklere uymak insanın helak sebebidir. İnsanın şeriat izniyle değil de kendi ihtiyarıyla yaptığı her şey arzularına uymak olur. Kul muamelesi olmaz. Halbuki onun saadeti kulluktadır. Bunun içindir ki eski milletler de ruhbaniyet ve seyahatle emir olunmuştu. Hatta her ümmetin abidleri insanlar arasından çekilip uzleti seçmişlerdir. Dağların tepesinde meskenler edinip ömürleri boyunca riyazet ve mücahede etmişlerdir. Bunun için Peygamber Efendimiz'e dinde seyahat ve ruhbaniyet yok mudur diye sorulunca buyurdu ki bizde cihat ve hac onun yerine buyurulmuştur. Demek ki Allah Muhammed ümmetine ruhbaniyete bedel hac yapmayı ferman etmiştir. Zira hac yolunda hem mücahede gayesi hasıl olur hem de başka ibretler de zahir olur. Zira Allah Mekke'yi şereflendirip kendi zatına izafe etti ve onu padişahların huzuruna benzetip her tarafını harem yaptı. Onun ağaçlarını tanzim edip kesilmesini haram eyledi. Arafat'ı padişahın haremi önündeki meydan mesabesinde yaptı. Böylece her taraftan Kabe'ye kastedip tevbe ederler. Gerçi Allah'ın mekandan münezzeh olduğunu bilirler fakat Cenab-ı Hakk'a büyük arzu ve teveccüh olduğu için ona nispet edilen her şey sevilir ve istenir. İşte Müslümanlar bu şevk ile çoluk çocuğunu, malını ve vatanını bırakıp çölün tehlikesine katlanırlar ve kula yaraşır şekilde Allah'ın huzuruna varırlar. Bu hac ibadetinde aklın anlayamayacağı bazı şeyler de emredilmiştir. Şeytanı taşlamak, Safa ve Merve arasında sa'y etmek gibi. Zira aklı uygun olan şey, nefsin onunla ünsiyeti vardır, ne ettiğini, niçin ettiğini bilir. Mesela zekatta fakirlere merhamet, namazda Allah'a karşı tevazu ve oruçta da şeytanın askerini kırmak olduğunu bilir. Bu durumda tabiatının aklına uygun hareket etmesi ihtimali vardır. Halbuki tam bir kulluk, yalnız Allah'ın emriyle hareket edip kendi içinden asla bir hüküm koymamaktır. Taşlama ve say bundandır. Zira bunlar yalnız kulluktan başka bir şeyle olmaz. Bunun için Peygamberimiz hususen hac duasında "Lebbeyke bi haccetin hakkan taabbuden ve rizkan" derdi. Hacca kulluk ve kölelik diye ad vermişti. O halde hac işlerinden taaccüp ederek bundan maksat nedir deyip tuhaflarına gitmesinin sebebi bu işlerden gayesizlik ve maksatsızlık olduğunu bilmemeleridir. Bu sebepsizlikten gaye de kul kulluğunda gayesiz olup yalnız Allah'ın fermanına bakmalıdır. Aklın bütün gayeleri bertaraf etmekten başka nasibi yoktur. Zira onun saadeti fani, yok olup nasipsiz olmaktır. Öyle ki onda Allah'tan başka ve onun emrinden başka bir şey kalmamalıdır. Haccın ibretleri. Hac yolculuğu ahiret yolculuğuna benzer. Zira hac yolculuğundan maksat Kabe'dir. Ahiret yolculuğundan maksat ise hane sahibidir. Yani Allah'tır. O halde bu yolculuğun hazırlık ve hallerinden öbür yolculuğun halleri hatırlanmalıdır. Hac yolculuğunda çocuklarına ve bütün dostlarına veda etmesi ölüm sekeratında olacak vedaya benzer. Bu yolculukta önce kalbi bütün bağlardan kurtardıktan sonra yola gitmek gerektiği gibi, ahiret yolculuğunda da ömrün sonunda dünyevi bağlardan kurtulmak gerekir. Aksi takdirde yolculuk ona acı geleceği muhakkaktır. Hac yolculuğunda çölde azıksız, levazımsız kalmamak için çeşitli yolculuk levazımını hazırlayıp her türlü ihtiyatı gözetmek gerektiği gibi, kıyamet çölünde de her türlü hazırlık gereklidir. Zira kıyamet çölü ondan daha uzak, daha korkunç ve azığa daha muhtaçtır. Devamlı kalmayıp bozulan her şey çöl yolculuğuna azık olmaya yaraşmadığı gibi, riya ve kusur ile karışık olan ibadet de ahiret yolculuğuna azık olmaya layık değildir. Devenin sırtına oturmak tabutu hatırlatmalıdır. Zira ahiret yolculuğunda bineği tabut olacaktır. Belki de deveden inmeden tabuta binme vakti erişecektir. O halde onun bu yolculuğu ahirete azık olmaya layık olmalıdır. Mutat elbisesini çıkarıp ihram giydiği zaman ahiret kefenini hatırlamalıdır. Zira ihramı da kefen gibi iki beyaz gömlek olup öbür dünyanın yolculuk elbisesi gibi bu dünyanın elbiselerine uymamaktadır. Yolculuğun zorluk ve tehlikelerini görünce münker ve nekiri, akrep ve yılanları hatırlamalıdır. Zira kabirden mahşer gününe varıncaya kadar olan çöl büyük ve zorlukları sonsuzdur. Yanında uygun arkadaş olmadan çöl afetinden selamet bulamadığı gibi salih ameller olmadan da kabir azabından emin olamaz. Bu yolculukta eşinden, evladından, arkadaş ve dostlarından ayrılıp yalnız kaldığı gibi kabirde de onlardan ayrılıp yalnız kalacağını hatırlamalıdır. Lebbeyk demeye başlayınca, kıyamet günü Allah'ın çağrısına cevap verirken o zamanki korku ve hali hatırlayıp o aleme dalmalıdır. Ali bin Hüseyin bin Ali radıyallahu anh, yani Hazreti Ali Efendimiz, ihrama girince rengi bozuldu. Vücuduna titreme düştü ve lebbeyk diye çağıramadı. Ona niçin lebbeyk demiyorsun diye sordular. Dedi ki, lebbeyke ve sadeykenin cevabını almaktan korkarım. Ve deveden o anda düşüp bayıldı. Ahmet bin Ali el-Cevari, Ebi Süleyman-ı Darani'nin müritlerinden idi. Şöyle hikaye eder. Ebu Süleyman bir defa lebbeyk dedi ve kendinden geçip bayıldı ve bir mil yol alıncaya kadar böyle baygın kaldı. Ayılınca sırrını sordular. Dedi ki, Allah Musa aleyhisselama vahiy gönderip buyurdu ki, ümmetinin zalimlerine tembih et ki beni anmasınlar. Zira beni ananı ben de anarım. Beni anan zalim ise ben de onu lanetle anarım. Yine Ebu Süleyman dedi ki, duydum ki haç nafakasını şüpheli şeylerden hazırlayan kimse lebbeyk deyince ona elindeki malı iade etmeden lebbeykin ve sadeykin kabul olmaz diye cevap verilir. Tavaf, biçarelerin padişah dergahına geldiklerinde padişahın sarayı etrafına dönmeleri ve padişaha ihtiyaçları arz etmek için fırsat kollamaları ve kendilerine şefaat edecek bir kimse aramak için yahut padişaha görünmek ümidiyle gidip gelmelerine benzer. Safa ile Merve arasında bu şekilde gidip gelmek de buna benzer. Arafat'ta durmak, dünyanın her tarafından çeşitli insanların orada toplanması ve değişik dillerle dua etmesi kıyamet arasatına benzer. Orada bütün insanlar toplanır, herkes kendi haliyle meşgul olup ret ve kabul arasında tereddüt eder. Cemrelere taş atmak, yalnız kulluk yoluyla kulluğu izhar etmek ve bundan başka da Hazreti İbrahim'e benzemek vardır. Zira taş atılan yerler, şeytanın Hazreti Halil'e gelip ona bazı vesveseler vermek isteyince onu taşladığı yerlerdir. Eğer aklına şeytan İbrahim'e göründü, onun için ona taş attı, bu zamanda ise görünmez, o halde niye taş atalım dersen, bunun şeytan vesvesesinden ileri geldiğini bil. O halde taş atıp onun gözünü kör etmelisin. Zira sen emirleri yerine getirmekle, sana her ne buyrulursa öyle yapmakla, kendi tasarruf ve tedbirini bırakmakla onun gözü kör olur. Bilhassa Hazreti İbrahim'i taklit etmekle, ona uyumakla sevap hasıl olur. Şeytanın görünmemesinin zararı olmaz. O halde hacıların taş atmasıyla şeytanın muhakkak kör olduğunu bil. Açık anlayışlı, sağlam tabiatlı, kuvvetli bir şevk ve tam bir ciddiyete sahip olan kimseler için haccın ibretlerine bu kadar işaret etmek yeterlidir. Böylelerin hareketlerinde anlatılan manaların incelik ve temsilleri zahir olur. Her birinden bir pay almaya başlar. Zira ibadetin hayatı bunun gibi manaları mülahaza etmekle olur. Bu mülahaza ile ibadet suretten çıkıp ruh ve hakikat makamına ulaşır. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da İlahi Nefesler programımızda Kimya-i Saadet okumalarını bugünlük de burada tamamlıyoruz. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Allah'a emanet olunuz.